SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, sürekli iktidardan bahsediyoruz. Biraz da muhalefetten bahsedelim. Genelde her demokraside muhalefet hesap sorar, iktidarsa savunmadadır. Türkiye'de muhalefet en son sözde Cumhurbaşkanı açıklamasında da gördük. Sanki sürekli savunmada, gündemi sürekli Cumhurbaşkanı belirliyor gibi görünüyor. Türkiye'de muhalefette de bir sorun var değil mi?
Şimdi tabii Türkiye'nin şartlarını düşünerek bu soruya cevap vermek lazım. Türkiye son 5-10 senedir içinde bulunduğu şartlar biraz medyanın da yapısından dolayı biraz farklılaştı. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda mesela şu açıklama var. Eğer iktidar olurlarsa AK Parti'yi kapatacaklarını söylüyorlar dedi Cumhurbaşkanı. Ya da AK Partili iş adamlarının mallarına el koymak istiyorlar dedi. Ya da AK Parti döneminde işe girmiş olan memurları işten atacaklar dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında böyle bir açıklaması yoktu CHP'nin. Bunlar olmayan şey üzerinden bir savunma geliştirmeyi de beraberinde getiriyor CHP'de. Hayır, biz böyle bir şey söylemedik demek zorunda kalıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptığında Türkiye'deki haber kanallarının tamamı, muhalif yayın yapanlar da dahil olmak üzere bir kısım için söylüyorum, tamamı canlı yayın diyor. Yani Türkiye'de etkisi çok büyük oluyor Cumhurbaşkanı ya da iktidar sözcüleri. Mesela AK Parti'nin yönetim toplantısından sonra Ömer Çelik'in yaptığı basın toplantıları da Türkiye'deki hemen hemen tüm kanallar tarafından canlı yayınlanıyor. Yani orada ortaya konulan iddialar Türkiye'de çok ciddi bir yankı uyandırıyor. Üstüne ertesi gün gazetelerde, özellikle iktidara yakın gazetelerde bu meseleler çok ciddi bir biçimde ele alınıyor. Zaten merkezi bir kararla bu organizasyonların yapıldığına ilişkinde biliyorsunuz Türkiye'de tartışmalar var. Şimdi muhalefet doğal olarak bunlara yanıt vermek için farklı noktalarda farklı bir takım programlar yapmak durumunda kalıyor. Ama yani uygulanan strateji gereği AK Parti söylüyor ve sonra bu meseleyi muhalefetin ortadan kaldırmasını ya da karşılığında bir şey ispat etmesini talep ediyor. Ancak onun yaptığı açıklamalar da bu sefer yaygın medyada aynı şekilde yayınlanmıyor. Böyle bir dengesizlik var. Zaten bu dengesizlikten çok uzun zamandır da şikayetçi Türkiye'de. Özellikle muhalefet partili siyasetçiler. Ama bu ortadan kaldırılabilmiş değil. Şöyle bir şey var tabii. Yani iktidar partisi hemen hemen her şeyden muhalefet sorumluluyor. Hatta işte bunun esprisi de yapılıyor. İnönü zamandandır hocanın falan diye bir takım olumsuzluklar olduğunda. Çünkü 90 yıl öncesine bağlanabiliyor. Ne bileyim CHP iktidarına, tek parti iktidar dönemine bağlanabiliyor. Böyle değerlendirmeler yapılıyor. Bu siyasetin, siyasetteki iletişim stratejisinin bir parçası. Ama dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'de bu tip iddialar ya da bu sözde tartışması en son yaşanan orada geri adım atmıyor. Biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunulmazlık kazanmasını, eleştirilemez statüsü olmasını kabul etmiyor ve orada da sert tepkiler veriyor. O da polemiği beraberinde getiriyor. Bu çerçevede biraz da bir siyasetin nabzında yükseldiğini görüyoruz. Sadece AK Parti için değil bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı açıklamalarda da o tonun yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Son dönemde tansiyon yükseltme talebi iktidardan geliyor ve belki bizi dinleyenler hatırlayacaklar. Özgür Özel'in bir konuşmasından, Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasından darbe tehdidi çıkartarak hükümet gece yarısı atılan tweetlerle tansiyonu yükseltmişti. Sonra İlker Başbuğ'un kitabıyla ilgili verdiği bir mülakattan, Can Ataklı'nın sözlerinden yine bir darbe tehdidi ile siyasette gündem yarattı. Yani bir de tabii Fikri Sağlık Türman'la ilgili açıklaması buna eklenebilir. Aslında kastedilen şeyler farklı olmasına rağmen İktidar Partisi sözcüleri bunu dedikleri gibi algılayıp onun üzerinden muhalefet partisine tepki gösterince böyle bir değişik gündem oluyor. Ama hem İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları açıklamalarda bunun bir gündem yaratma çabası olduğunu, Türkiye'nin asıl gündeminin hem pandemi hem de pandemiyle birlikte hatta daha öncesinden gelen ekonomik olumsuzluklar olduğunu söylüyor. Bununla ilgili esnafın derdi, sokağın derdi, işsizin derdi, mümkün olan bütün açıklamalarda bu başlıkları da dile getirmeye çalışıyorlar. Ama ikili diyalogda, polemikte ne varsa, ne konuşuluyorsa genelde medyada da o oluyor. O sözler genel Türkiye'nin dertleri çok fazla üstünde durulmuyor doğrusu.
Yavuz Bey, bir de parti içi demokrasiden bahsediliyor. Yani sonuçta liderlerin fazla güçlü olduğu, bu hem muhalefette hem iktidar partileri için geçerli. Yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 senedir, yani geçen yerel seçimler dışında belirgin bir seçim başarısı da yok gibi görünüyordu. Bu 10 sene boyunca parti lideri kalmasında da bu parti içi demokrasinin zayıflığı öne çıkmıyor mu acaba?
Çok ciddi bir sorun tabii. Yine de demokrasi sıralaması yapsak ya da bir karne versek, ne Cumhuriyet Halk Partisi içinde sesini çıkartanlar, itiraz edenler daha fazladır. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi içinde genel başkanlığa adaylık imkanı vardır. Bu diğer merkez sağ partilerde çok fazla görünmez. Özellikle AK Parti'de herhangi bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olma ihtimali var mı? Ya da parti yönetimlerine Cumhurbaşkanı'na rağmen aday olma ihtimali var mı? Bırakın parti yönetimlerini, illerdeki başkanlıklara ya da yönetimlere aday olma imkanı var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de böyle. CHP'de bunun aksi bir takım gelişmeler olabiliyor. Ön seçimler de var. Ama nereden bakarsanız bakın, Türkiye'de parti içi demokrasi sorunlu. Çünkü partinin genel başkanını delegeler, delegeleri ise partinin genel başkanı seçiyor. Doğal olarak kendi seçtiği delegeler tarafından seçilen bir genel başkan sistemi var. Değerlendirmenin içine böyle bakmak lazım. Her gelen önce parti içinde demokrasi der, tüzüğü değiştireceğiz, işte daha çok farklı sesler gelecek, farklı seslere kulak verecekler. Ama o koltuğa oturduktan sonra herkes değiştiriyor. Bunun parti iktidarı olarak da düşünebilirsiniz. Ülke iktidarı olarak da ya da bir sivil toplum kuruluşu iktidarı olarak da. Mesela Türkiye Odalar Borsalar Birliği aslında iki dönem başkanlık yapıp Fatih Selçukluoğlu'nun oradan ayrılması lazımdı. Ama özel düzenleme yapıldı. Yıllardır o koltukta oturuyor ve oturmaya devam ediyor. Çünkü hükümetle işbirliği içinde sistemi yürütebiliyor. Sadece partiler için değil, sendikalar için ve diğer kurumlar için, sivil toplum kuruluşları için bunlar söylenebilir. Ama tabii çok demokratik devam edenler de var. Mesela Türk Kalitleri Birliği gibi örnek olarak da ortaya konulabilecek sivil toplum kuruluşları da var. Ama partilerde bundan bahsetmek hemen hemen imkansız.
Yavuz Bey, şimdi en önemli gündem maddesi tabii COVID-19 pandemi ve Türkiye'de sonunda aşı kampanyası başladı. Sağlık Bakanı aşı oldu, Cumhurbaşkanı aşı oldu. Nasıl gidiyor aşı kampanyası?
Vallahi şimdi aşı kampanya başladı ve şöyle açıklamalar yapılıyor. Sağlık Bakanı aşı oldu. Niye? Aşının güvenilirliğini halka göstermek için. Bilim kurulu aşı oldu. Aşının güvenilirliğini halka göstermek için. Cumhurbaşkanı aşı oldu. Aynı yöntemle. Liderleri çağrı yaptı aşı olun diye. Sağlık Bakanı liderleri aradı. Bu ricada bulundu. Tamam, her şey güzel. Yani bir aşı karşıtlığı, bu aşıların yeni olmasından kaynaklanan soru işaretleri ve benzeri tereddütler vardı. Bir de tabii bu aşının Brezilya'da etkinliğinin %50 çıkması, Endonezya'da %78, Türkiye'de %91 çıkması. Bunlar bir tereddüt oluşturmuştu. Bunlar tamam, doğru hareketler. Ama Türkiye'de aşıya karşı olmakla birlikte aşı olmayı talep eden insan sayısı da çok fazla. Türkiye'ye gelen aşı sayısı şu anda 3 milyon doz. Toplam 1,5 milyon kişi aşı olacak. Bunların da ağırlıklı olarak sağlık çalışanları olması bekleniyor. Eğer kalırsa bakım evlerinde kalan yaşlılara uygulanacak aşı. Böyle bir çağrı yapılıyor, güvenlikle ilgili bir toplumu ikna etme çalışması, ama ortada aşı yok. 3 milyon dozun arkası ne zaman gelecek, bu konuda bilgi yok. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu, MKYK toplantısından sonra arkadaşlarımızla geldik aşı olduk dedi. Bu da başka bir tartışma başlattı. Çünkü bir avantajlı grup mu var? Milletvekilleri oldu mesela, iki tane bir MHP'den bir AK Parti'den, sağlık çalışanlarına yapıldığı için o çerçevede bir doktor bir eczacı. Ama onlar sağlık sektörünün içinde değiller. Onu avantaj olarak kullandılar. Şimdi MKYK üyeleri, AK Parti'nin yöneticileri niye aşı oldular? İşte aşı bekleyen bir sürü insan var. Burada bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Aşıya yönlendirmek için toplumu bir kampanya var. Talep var ama aşı yok. Yani o yönlendiği zaman karşılayacak aşı miktarı yok. Cumhurbaşkanı bugün 15-20 milyon doz daha gelecek dedi. Halbuki bunun 50 milyon doz olacağı açıklanmıştı. Orada da bir bilinmezlik var. Bütün hekimler özellikle de Brezilya açıklandıktan sonra %50 koruma yüzdesi açıklandıktan sonra niye BioNTech alınmıyor Türkiye'ye, niye Moderna alınmıyor Amerika'da ve Avrupa'da üretilen aşılar ya da AstraZeneca için niye anlaşma yapılmıyor diye hükümet sıkıştırıyorlar. Bu niye sorusunun yanıtı da yok. Çünkü Sağlık Bakanı bundan bir ay önce BioNTech ile ilgili bir sözleşme sorunu vardı, sorumlulukla ilgili. O onu hallettik, aşılar gelecek dedi. Hatta 4,5 milyon doz dedi. Ama son bakanlar kurulundan Cumhurbaşkanı hala görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yani bir müzakere süreci devam ediyor. Bu arada vaka sayısı Türkiye'de aşağı iniyor. Ancak 8 binler düzeyinde. Günlük 8 bin vaka açıklanıyor Türkiye'de şu anda. 175 civarında, 180 civarında insan her gün hayatını kaybediyor. Aşı konusunda gecikildiğinden şikayet eden uzmanlar, hekimler söz konusu, halk sağlığı uzmanları. Bu İngiltere'deki varyantın, yani mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de üçüncü bir dalga yaratabileceğinden endişe duyanlar, bu yönde uyarı yapanlar var. Yani başından beri pandemide ilk başlarda biraz daha sakin ve güvenilir devam eden süreç, sonrasında bu vaka hasta sayılarıyla birlikte bozuldu. Bir güven sarsılması oldu. Onun getirdiği etkilerin hala devam ettiğini görüyoruz. Üstelik aşıyla ilgili yapılan açıklamalarında maalesef birbiriyle çelişmesi sonrasında bir de hükümete yakın isminin ya da hükümetteki partinin yöneticilerinin aşı yapılmasıyla birlikte yine soru işaretleri de devam eden bir süreç. Çünkü Merkel aşı sırası bekliyor Almanya'da. O da gidip olabilir ülkenin başbakanı olarak. Ya da Fransa'da milletvekillerine yapmıyorlar ya da parti yöneticilerine. Aynı şekilde başka ülkelerde kraliçe sırası geldiğinde oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden aynı şekilde. Burada bir program açıklandı. O programda parti yöneticileri yok. Ama son anda Cumhurbaşkanı parti yöneticilerini de hastaneye götürüp aşı yaptırdı. Üstelik liderlere çağrı yaptı. İşte bütün bunlar zaten bir kayırmacılıktan, zaten bir şeffaflık eksikliğinden şikayet edildiği için son işaretlerini arttırıyor. Bu pandemi döneminde dediğim gibi bu da yeni değil. Hasta vaka ayrımından beri biz benzer tartışmalarda uğraşıyoruz. Şimdi aşı sürecinde belli ki uzun süre aşıyı konuşacağız.
Yavuz Bey çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.